Rab Yeşaya'yı çağırıyor. Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahtta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Üzerinde şeffaflar duruyordu. Her birinin altı kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab, kutsal kutsal kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Şeffafların sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı. Tapınak dumanla doldu. Vay başıma, mahvoldum dedi. Çünkü dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Şeffaflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor dudaklarına değdi. Suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim, bizim için kim gidecek diyordu. Ben beni gönder dedim. Git bu halka şunu duyur dedi. Duyacak ama anlayamayacaksınız. Bakacak ama göremeyeceksiniz.
Teşekkür ederim. Orada bir şeyi tekrar okuyalım. Seraflardan söz ediyor. Şeffaflar değil, seraf. Seraf olacak, seraflar. Yani göksel varlıklar, melekler gibi göksel varlıklardı bunlar. Melek değildi ama melek gibi göksel varlıklardı seraflar. Şimdi bir televizyon programı izliyordum bir zaman önce. O programda ilginç bir kişiden söz ediliyordu. İngiltere'nin bir kralından söz ediyordu. 1952 yıllar arasında yaşamış. 6. George. Belki onun hakkında okudunuz, belki duydunuz. Bir kral, evet. Bu kişi kendisinden önceki krallarla karşılaştırıldığında bu kişinin diğer krallardan ayıran çok önemli özellikleri vardı. Yani halk tarafından çok saygı duyulan, çok ama çok sevilen bir kişi olduğu bu programda açıklanıyordu, anlatılıyordu. Ve bu 2. Dünya Savaşı döneminde bu 6. George hükümetinin başındaydı. Kral olarak iş başındaydı. Daha sonra sosyalistlerin başa geçmesi sonucunda ve sosyalistler başa geçtikten sonraki o korkunç gelişmelere bu 6. George fazla dayanamadı. Ve çok genç yaşta yaşama gözlerini kapadı. 1952 yılında 56 yaşındayken genç yaşta hayatını yitirdi. Ve o dönemde İngiltere'nin dört bir yanından ve bütün dünyada bu haber duyuruldu. Kralımız öldü.
Churchill değil.
6. George. Churchill değil. 6. George. Ve bu İngiliz halkı ne yaptı biliyor musunuz? Çok ilginç. O dikkatimi çekmişti. Bu kral ölünce, o kralın yaşadığı dönemde bir düzen vardı. Bir adalet vardı. Hakça bir yönetim vardı. Ve herkes de bir refah düzeyi çok yüksek bir düzeydeydi. Bu kral ölünce İnsanlara büyük bir korku sardı ve o korku, o kaygı nedeniyle halk kiliseye akın etti. Öyle ki tekrar aynı adalet, aynı huzur, aynı hakça yönetim olsun diye. Yani sıkıntılı dönem, korku, endişe insanları kime yöneltti? Tanrı'ya yöneltti. Yani biz de içinde bulunduğumuz sıkıntılar bazen bize ne yapıyor? ister istemez bizi Tanrı'ya yöneltiyor. İsa Mesih'in Betlehem kasabasındaki doğumundan yaklaşık 740 yıl önce, 739-740 yıl öncesi çok üzücü bir haber duyuldu, ulaştırıldı halka. Kral Uzziya öldü. Aynı o kral olduğu gibi bu haber de halka ulaştırıldı. Bu Uzziya Yahuda hükümranlığının, krallığının 11. kralıydı. Aynı o 6. George gibi bu kralın, Kral Uzziya'nın yaşadığı dönemdeki dönemin, bazı yorumcular öyle diyor, hiçbir zaman öyle bir dönem olmamış Yahuda krallığında, Yahuda hükümranlığında. Yani o kadar güzel bir düzen vardı, adalet vardı ve gerçekten yaşam düzeyi çok yüksekte, bir refah vardı halk arasında. Kral ölünce çok üzülmüştü, acı duymuştu. Ama Kral Uzziya sadece Yahuda'nın kralı değil, aynı zamanda da Yeşaya'nın çok yakın dostuydu, arkadaşıydı. Ve Yeşaya ne yapıyor? Yüreği acı içerisinde, hüzün içerisinde ve imanını tazelemek, tekrar Tanrı'da huzur bulmak için tapınağa yöneliyor, tapınağa gidiyor. Şimdi Yeşaya'nın aslında yapması gereken tek şey buydu ve o da gerçekten bunu yapıyor. Yani Yeşaya'nın Tanrı evine, tapınağa yönelmesi gerçekten çok yerinde, uygun bir davranıştı sevgili kardeşler. Yeşaya gerçekten doğru olanı yapmıştı. Yeşaya tapınağa gittiğinde, tapınağa yöneldiğinde, tapınakta Tanrı'nın huzurunda çok önemli bir şey keşfetti. Yersel kral ölmüştü. Artık hükümranlık üzerinde, Yahuda krallığı üzerinde bir boşluk vardı. Kral yoktu artık. Ama tapınağa girdiğinde bambaşka bir şey keşfetti. Kral Uzziya ölmüştü ama Tanrı değil. Yeşaya bunu keşfetti. Tanrı, yani krallar kralı, Rablerin Rabbi tahta oturmuş, onu gözleriyle ruhsal anlamda, içsel anlamda görmüş oldu. Çok önemli, çok güzel bir şey keşfetmişti gerçekten. Hatırlarsanız sevgili kardeşler, Yusuf ile Meryem de geleneksel o Fısıh bayramını kutlamak için Yeruşalim'e gittiklerinde, dönüşte İsa'yı yanlarında göremediler. Kaybettiler İsa'yı. İsa'yı nerede buldular tekrar? Tapınakta buldular. Din bilgileriyle konuşurken. Değil mi? Yani kopmuş olan bağı, kopmuş olan ilişkiyi tekrar kurabilmek için tapınağa gitmeleri gerekiyordu. Demek ki bizim Tanrı ile olan ilişkimizi tazeleyebilmek, Tanrı ile olan o kopuk ilişkimizi, bozuk olan ilişkimizi tekrar kurabilmek için gerçekten bugünün Tanrı'nın tapınağı bizim kilisedir, ait olduğumuz kilisedir. Bu kilise bizim için, hayatımız için, yaşamımız için çok çok önemlidir sevgili kardeşler. Onun için bizler de acılar içerisinde, sıkıntılar içerisinde kıvranırken gidebileceğimiz, başvurabileceğimiz tek yer Tanrı'nın evi olan kilise olması gerekiyor. Bunu buradan açık bir dille ifade etmek istiyorum. Yeşaya tapınağa giriyor. Tanrı'nın görkemiyle yüz yüze geliyor. Onun yüceliğiyle yüz yüze geliyor. Ve o yüz yüze gelmesinin sonucunda ne oluyor? Yeşaya kökten bir değişime uğruyor. Demek ki Tanrı'yla o değişimi yaşayabilmek için onun huzuruna çıkmak gerekiyor. Onun huzurunda olmamız gerekiyor. Bu 9 ayetlik parçada 4 önemli nokta var sevgili kardeşler. Bunları hızlı hızlı açıklamak istiyorum size. Zamanımız yettiği oranda. Şimdi bu 9 ayetlik parçada 4 önemli nokta var. Bunlardan birincisi, Yeşaya tapınağa giriyor ve orada kutsallar kutsalı, yüceler yücesi Tanrı'yı görüyor. Tabii ki fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda görüyor. Kutsal kitapta bize Tanrı ruhtur. Onda tapınan ruhta ve gerçekte tapınmalıdır diyor. Demek ki Tanrı ruhtur. Onu fiziksel anlamda değil ama ruhsal anlamda, içsel anlamda görmüştü. Ama ilginç olan, ikinci olarak Yeşaya bir şey daha görmüştü. Tanrı'nın yüceliğine baktığında kendini de gördü. Yani Tanrı'nın yüceliği, o kutsallığın karşısında Yeşaya ne kadar kirli, ne kadar günahkar, ne kadar bat olduğunu keşfetti ikinci olaraktan. Ama Yeşaya arkasında bir şey daha gördü. Günahlı olduğunu gördü ama bir şey daha gördü. O günahı ortadan kaldırabilecek Tanrı'nın gücünü gördü. O günahın ortadan kalkabilmesi için ancak Tanrı bunu ortadan kaldırabilirdi. Bunu keşfetti Yeşaya aynı zamanda. Ama bir şey daha gördü dördüncü olarak. Yeşaya aynı zamanda dünyanın, dünyamızın ne durumda olduğunu gördü sevgili kardeşler. Hangi noktada, hangi aşamada olduğunu gördü. Demek ki Yeşaya bir görümle karşılaştı. Ama o görüm sayesinde dört önemli gerçeğin su üstüne çıkmasını sağlamış oldu. Tanrı ona dört önemli gerçeği görmesini sağladı, hamdolsun. Yeşaya bir şekilde Tanrı'nın o kusursuz doğasını, o kutsal doğasını tıpkı Musa'nın gördüğü gibi o da görmüştü. Çıkış 15'e baktığımız zaman, Çıkış 15'e baktığımız zaman 11. ayete, orada Musa şöyle diyor: Tanrı'nın yüceliğini gördüğünde, Çıkış 15 ayet 11'de, senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetli, övgüye değer harikalar yaratan var mı? Yani Musa Tanrı'nın yüceliğini gördüğünde neyi görüyor? Tanrı'nın heybetli, kutsal, görkemli ve harikalar yaratan bir Tanrı olduğunu görüyor. Yeşaya da aynı Musa gibi. O da neyi görüyor? O da kutsallıkta tek görkemli, heybetli kişi olan Tanrı'nın kendisini çok açık bir şekilde görüyor. Yani övgünün objesi, övgünün her şeyi, merkezi yaratan olduğunu, Tanrı olduğunu çok açık bir şekilde Yeşaya görüyor. Değerli kardeşler, gerçekten ne harika bir görüm. Aslında birçoğumuzun görmesi gereken bir görüm olduğunu ben düşünüyorum. Yeşaya için çok büyük bir teselliydi bu. Yani bu görümü görmek Yeşaya'yı çok teselli etmişti. Onun için bu görünüm bizleri de teselli etsin. Tanrı diri bir Tanrı. Tahta oturmuş ve hala varlığını sürdürüyor ve her şey üzerinde egemen. Bu bizim hayatımızın en önünde olsun. Bizler kendimizi çok bitkin hissedebiliriz. Her şeyin bittiğini düşünebiliriz. Her şeyin ters gittiği, çirkin olduğu bir dönem içerisinde yaşıyoruz. Bu doğrudur. Ama bir şeyin farkında olalım. Yüce Tanrı diridir, yaşıyor ve her şeyin üzerinde egemendir. Bu bizi her zaman teselli eden bir ruhsal ilki olsun sevgili kardeşler. Bunu buradan özellikle söylemek istiyorum. Bizim güven bağladığımız kaleler darmadağın olabilir. Bizim güven bağladığımız dağlar yerle bir olabilir. Bizim güven bağladığımız insanlar bir tek kalp kriziyle hayatını kaybedebilir, yaşamdan gidebilirler. Ama yüce olan Rabbimiz, yüce olan Rab İsa Mesih, Tanrımız sonsuza dek kalıcı olandır, hamdolsun. İhtiyar, kral olan Uzziya ölmüştür. Evet, krallığın geleceği belirsiz. Krallığın ne olacağı belli değil. Ama Yeşaya o yersel krallığı çok daha ötesinde, arkasında, üstünde çok daha mükemmel bir şey görüyor. Yani Tanrı tüm tapınağı kaplamış, büyük bir coşkuyla, büyük bir heybetle taht üzerinde oturuyor. Yani o yersel tahtın arkasında, ötesinde Yeşaya bunu ruhsal gözlerle, yürek gözleriyle, fiziksel gözlerle değil ama yürek gözleriyle ne yapıyor? Görüyor, keşfediyor. Sevgili kardeşler. Bugün Tanrı hala görkemini aynı etkinlikte devam ettirebiliyor mu? Rab bugün tüm gücünü, tüm yetkisini, tüm doluluğuyla kullanabiliyor mu? Buna evet diyebilir miyiz? Tabii ki evet. Kullanıyor. Eğer biz bugün dua ederken Rab dualarımıza yanıt verebiliyorsa, eğer bugün Rab bizi işitiyorsa, eğer bugün Rab Vakkas abinin, Hatice'nin yüreğine dokunup yanlışları görmesini sağlayabiliyorsa, Recep mi sağladı bunu? Tanrı'nın gücü sağladı. Tanrı aynı güçle, değişmedi, aynı etkinlikle, aynı güçle varlığını sürdürmeye devam ediyor, hamdolsun sevgili kardeşler. Burada bir noktayı önemli belirtmek istiyorum sevgili kardeşler. Bu görümü gören kim? İlginçtir değil mi? Sadece tapınakta mutlaka birçok kişi vardı. Ama tapınakta bu görümü gören sadece Yeşaya. Gördük demiyor. Ne diyor? Gördüm diyor. Demek ki burada görümü gören sadece Yeşaya olduğuna dikkat edin. Ben burada bir ruhsal bir içerik görüyorum sevgili kardeşler. Ruhsal bir içerik görüyorum. Şimdi biliyorsunuz bizler bir bütünlük içerisinde toplu olaraktan Rab'be tapınıyoruz kilisede değil mi? Rab'be övgüler sunuyoruz. Rab'be ilahiler söylüyoruz. İçten gelen sözlerle dua ediyoruz. Ama ne hikmetse aynı duyguyu, aynı hissi, aynı oranda hissetmiyoruz. Bakıyoruz kimisi kırık bir yürekle, yumuşak bir yürekle Rabbin önünde kırılıyor, gözyaşlarıyla bunu sergiliyor. Yan yana olan aynı kişide tek bir damla bile gözyaşı yok. Yani tapınma esnasında Rab ile birlikte iken aynı deneyimleri yaşamayabiliriz. Aynı anda tapınıyor olsak da. Bu kimden kaynaklanıyor? Tanrı'dan kaynaklanan bir şey değil. Tanrı aynı dolulukla etkinliği aramızda sürdürüyor. Ama bazımız alçak gönüllülükle o vuruşlara, Tanrı'nın o dokunuşlarına yanıt veriyoruz, yüreğimizi açıyoruz, kırılıyoruz, günahımızı görüyoruz, Tanrı'nın önünde eğiliyoruz. Kimimiz de vurdum duymaz, duyarsız bir tutum sergiliyoruz. Doğru mu? Evet doğru. Birçok topluluklarda bunu net bir şekilde görmek mümkün sevgili kardeşler. Onun için bu soruyu belki kısa olarak sormak lazım. Sen Tanrı'nın önünde ne durumdasın? Ben bu soruyu kendime sorma ihtiyacı duydum. Acaba Tanrı topluluk içerisinde aynı gücüyle devam edebilen bir varlıksa, Ama onun o yüceliğini, o görkemini sadece bazı insanlar yaşıyorsa, diğerleri yaşamıyorsa, o zaman bu soruyu sordum kendime. Acaba benim ilişkim Tanrı'yla nasıl? Ben Tanrı'nın önünde ne durumdayım? Tanrı'nın dokunuşlarına açık, kırılmaya açık, tövbe etmeye açık, eğilmeye açık, yoksa tam tersine o vuruşlara kapalı, duyarsız bir tutum mu sergiliyoruz sevgili kardeşler? Rab, emin olun, bugün de aynı şekilde yüreğinin kapısını çalıyor. Ve o seslenişe, o dokunuşa evet demek istemez misin? Rab sana direkt konuşuyor. Yeşaya Tanrı ile karşılaştı. Tanrı'nın önünde eğildi, yumuşak bir yaklaşımla yüreğini açtı ve Tanrı da buna karşılık olaraktan onu gerçek anlamda değiştirdi, tazeledi, yeniledi ve ayağa kaldırdı. Değerli kardeşler, dünyasal krallar, dünyasal yönetimler, dünyasal başbakanlar hepsi gelip geçici. Ama bizim Rabbimiz bugün var, yarın olmayan ya da dün olup da bugün olmayan bir Tanrı değil. Her an bizimle birlikte ve bizimle kalmaya özen gösteren, bize yön vermeye devam eden bir Tanrı, hamdolsun. Yeşaya bu çağrıyı peygamber olduğu için mi aldı? Yeşaya bu çağrıyı çok iyi bir insan olduğu için mi aldı? Hayır. Yeşaya bu çağrıyı kırık bir yüreğe sahip olduğu için aldı. Yeşaya bu çağrıyı yumuşak bir yüreğe sahip olduğu için aldı. Yeşaya bu çağrıyı ne için aldı biliyor musunuz? Duyabilen kulaklara sahip olduğu için aldı sevgili kardeşler. Evet, Rabbin önünde yumuşak bir yüreğe sahip miyiz? Kulaklarımız Rabbin seslenişine açık mı sevgili kardeşler? Bakınız, bir ayet size okuyacağım. Lütfen ikinci tarihler kitabını açın. İkinci tarihler 16. bölüm 9. ayet. Bir kardeş bunu okur mu lütfen? Bir kardeş bunu okur mu lütfen? 16 ayet 9. İkinci tarihler 16. bölüm 9. ayet. Ne diyor Enver?
Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara hükmetmek için her yeri görür.
Bak,
haksızca davrandın.
Tamam, bu kadar. Görür. Burada çok önemli bir ifade var. Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara diyor. Nasıl? Yarım yürekle değil, çeyrek yürekle değil, ama bütün yürekle, bütünüyle, gerçek anlamda bütünüyle kendisine bağlı olanlara ancak Rab güç veriyor, destek oluyor ve onlara öncülük ediyor. Demek ki Rabbin önünde bu durumda olmak gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki yüce olan Rab Tanrı gerçekten kendi yüceliğini, kendi görkemini açıklayabilmek için uygun, kendisini dinleyen kişileri arıyor. Uygun kişiler arıyor Tanrı. Kendisini duyan insanları arıyor Tanrı. Hizmet etmeye istekli. Sami burada güzel bir hikaye okudu değil mi? Hepimiz imrendik. Hizmet etmeye istekli yürekler arıyor Tanrı. Ki onlarla iş yapsın. Gerçek anlamda Tanrı'ya güvenen, gerçek anlamda Tanrı'ya bakan, kendini onun ellerine bırakan kişiler arıyor. Evet, Tanrı Yeşaya'ya bir görümle konuştu. Evet, Yeşaya tapınağa girdi. Tanrı'nın görkemini, yüceliğini, her şeyin üzerinde egemen bir Tanrı olduğunu gördü. Ve ikinci olarak ne görmüştü? Bu yücelik karşısında çok önemli bir şey görmüştü. Ha? Evet. O kutsal oluşumun önüne çıktığında, Tanrı'nın huzuruna geldiğinde kendisine baktı. Daha önce hiç görmediği şekilde kendisini görmeye başladı. Demek ki Tanrı'nın huzuruna çıktığımız zaman biz kendimiz, yani bazen görürüz ya, ya ben bu işi iyi yaparım, ya ben bu işi iyi beceririm, ya ben bu noktada iyiyim kardeşim, İşte ben böyleyim dediğimiz anlar çok olur değil mi? Ama Yeşaya çok ilginç, Rabbin tapınağında Tanrı'yı gördüğünde hiç daha önce görmediği bir şekilde kendini görmüştü Yeşaya. Hiçbir zaman hayranlık duymadı aynaya bakıp da, ha burada en iyi olan benim. Çünkü böyle bir görümü Tanrı bana vermekle sadece beni onurlandırdı. Değil mi? Yeşaya bunu diyebilirdi. Aha bak, kimseye değil ama Tanrı bana verdi bu görümü. Tanrı bu onuru, bu ayrıcalığı bana verdi diyebilirdi. Ama demedi sevgili kardeşler. Kendini öne çıkartmadı. Kendini övmedi. Kendini Tanrı'nın önünde kırık, çok affedersiniz, hani diyor ya Yeşaya daha sonra ileride 59. bölümde yanılmıyorsam, en iyi işlerimiz Allah'ın önünde kirli paçavralar gibidir diyor. Yani Tanrı'nın önünde ne kadar kirli bir paçavra olduğunu, kirli bir bez olduğunu, ne kadar önemsiz ve değersiz olduğunu açık bir şekilde gördü sevgili kardeşler. Bunu görünce ne yaptı? Yeşaya o yücelik karşısında günahını gördü. Günahını görünce ne yaptı Yeşaya? Bir reaksiyon gösterdi. Vay başıma, mahvoldu. Ne zaman dedik Tanrı'ya bunu? Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda, ah yarab, ne kadar günahlıyım. Ne kadar berbatım, berbat bir durumdayım. Ama sen buna rağmen bana bakıyorsun. Ama buna rağmen sen benimle ilgileniyorsun. Vay başıma, mahvoldum. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Bundan daha güzel bir ifade olabilir mi sevgili kardeşler? Tanrı'nın o kusursuz yapısı karşısında kişi kendi günahını görmesi. Emin olun Tanrı'nın yüceliği karşımıza dikiliyor olmasına rağmen günahımızı bile görmekte zorlanıyoruz. Ya da günahımızı biliyoruz ama görmezlikten geliyoruz. Duymazlıktan geliyoruz sevgili kardeşler. Ama Yeşaya gördü. Gördü ve bunu açıkça da söyledi, beyan etti. Demek ki Tanrı'ya yöneldiğimizde tüm çıplaklık ortaya çıkıyor. Ne zaman çıplaklık ortaya çıkıyor? Tanrı'nın o kusursuz tahtına yaklaştığımızda, onun huzuruna çıktığımızda ne durumda olduğumuz tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor sevgili kardeşler. Tanrı günaha kesinlikle ödün vermez. Günahı kesinlikle görmezlikten gelmez. Neden? Çünkü her şeyin, tüm kötülüğün başlangıcı nedir? Günahtır. Bugün aileler bozuluyorsa, bugün yuvalar yıkılıyorsa, bugün insanlar kötü bir durum içerisinde yaşıyorlarsa, bugün insanlar ölüp mezarlar doluyorsa, bunun tek bir nedeni var, günahtır sevgili kardeşler. Günahın sonucu ölüyoruz. Günahın sonucu bu pisliklerle yüz yüze geliyoruz. Bunun için Tanrı hiç sapmadan, ödün vermeden değerli kardeşler ilerlemesini sürdürüyor. Bir gün gelecek, ne yapacaktır? Günahın egemenliğini, günahın hükmünü tamamen ortadan kaldıracaktır. Hamdolsun. Bizler bu durumda günaha karşı durmalı, nefret etmeli, hatta günahtan iğrenmeliyiz sevgili kardeşler. Günaha karşı durmamız gerekiyor. Çünkü bizim ilişki içerisinde olduğumuz varlık günaha karşı nefret eden bir varlık. Biz nasıl günahta yaşayabiliriz? Biz nasıl hiçbir şey yokmuş gibi günahla iç içe bir hayatımızı, varlığımızı sürdürebiliriz? Mümkün mü? Mümkün değil. Onun için Tanrı bize açık açık Yeşaya aracılığıyla vurguluyor. Kutsal, kutsal, kutsal. Yaşaya bunu görüyor. Kutsal, kutsal, kutsal. İlginç değil mi? Bir defa kutsal geçmiyor ama üç defa kutsal geçiyor. Büyük bir olasılıkla burada Tanrı'nın üçlü birliğini görebiliyoruz. Baba Tanrı kutsal, Oğul Tanrı kutsal, Kutsal Ruh kutsal. Üç kez kutsal, kutsal, kutsal. Ve bu kutsallık karşısında işte Yeşaya diyor ki vay başıma. Yani insanların karşısında, halk arasında yaşarken günahını görmedi Yeşaya. İlginç. Çünkü ister istemez onlara benzer oldu o da. İnsanlar gayet normal bir hayat yaşıyorlar. Günah içerisinde cirit atıyorlar. Halk bile günah içerisindeydi. Günah içerisinde yaşıyordu. Ve Yeşaya bunu görmedi. Ama Tanrı'nın kutsallığını görünce vay başıma dedi. Demek ki Tanrı'nın ölçüsü farklı. Tanrı'nın huzuruna geldiğimiz zaman iğrenç olduğumuzu, ne kadar kötü durumda olduğumuzu görüyoruz sevgili kardeşler. Eğer ben her şeye rağmen Tanrı'nın görkemi karşısında eğer ben yüreğimdeki günahı, yüreğimin durumunu görmüyorsam bu ne demektir? Bunun nedeni nedir? Neden ben Tanrı'nın huzurunda olmama rağmen günahımı göremiyorum? Ne diyebiliriz? Burdum duymaz olduğumuz için başka? Gurur, evet. Ya soru şu. Yani biz Tanrı'nın huzurundayız. Tanrı'nın huzurundayız. Bugün de onun huzurundayız. Bunun huzurunda olmamıza rağmen bir kişi eğer günahını hala görmüyorsa, yanlışlığı, yamukluğu hala görmüyorsa bunun nedeni ne olabilir sizce? Tövbe etmemiş olabilir. Evet. Kirli olabilir. Ne olabilir? Zaten kirliliğini görmüyorsa. Ya ben bence o. Evet. Evet.
Günahlı gösteren sözler yoksa yani o günahlı görecek şekilde yani hiç kimse yoksa hani söylemiyoruz bir kardeş veya sözü aracılığıyla bunu aktarılmıyorsa görmek istemiyoruz ama. Ya.
Ben şöyle düşünüyorum sevgili kardeşler. Eğer bir kişi görmüyorsa %100 garanti veriyorum Tanrı'nın sözünün ışığında yaşamıyor demektir. Yani Tanrı'nın sözü doğrultusunda Tanrı'nın sözüyle iç içe bir ilişki söz konusu değildir diye düşünüyorum sevgili kardeşler. Çünkü bugün bana sorsanız deseniz ki Recep bugün imanlı kardeşler arasında en çok rastlanan en büyük sorun nedir diye sorsanız ben size şunu derim ki yeterince Rabbin sözüne zaman ayırmıyoruz. Yanlış mı? Bunun tersini söyleyen var mı? Bazı şeylere zaman ayırdığımız oranda Rabbin sözüne de ayırabiliyor muyuz zaman? Şimdi Rabbin sözü değerli kardeşler bir ayna gibi. Rabbin sözüne ben yaklaştığım zaman Tanrı'ya yaklaşıyorum. Ve söz bana çirkinliğimi benim varlığımı gösteriyor. Durumumu gösteriyor. Tanrı'nın önünde ne durumda olduğumu gösteriyor. Bakkes abi. Ama Tanrı'nın sözüyle olan ilişki bozuksa, kopuksa o zaman bundan yoksunum demektir. Doğru mu? Bundan yoksunum demektir. Bakınız kutsal kitapta bu şöyle vurgulanıyor bize. Yuhanna mektubunda 1. Yuhanna mektubu 1. bölümde 7. ayette 1. Yuhanna mektubu 1. bölüm 7. ayet. Ne diyor orada? Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek dikkat edin bir koşul var. Bir koşul var. Otomatik bir bereketlenme söz konusu değil. Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur. Tanrı ile paydaşlığımız olur. Kardeşlerle gerçek anlamda bir paydaşlığımız olur. Ve onun oğlu diyor İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Ne zaman? Eğer onun Işıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, eğer Rabbin sözü ışığında yaşarsak, yaşayanın gördüğünün aynısını, yani dudakları ne kadar kirli bir insan olduğumuzu kesinlikle görebiliriz sevgili kardeşler. Yeşaya dedi, ne kirli bir adamım, ne kadar berbat bir durumdayım. Yeşaya bunu gördüğünde birçok Tanrı adamları da bunu gördü sevgili kardeşler. Örneğin İbrahim de Tanrı'nın huzuruna çıktığında şöyle diyor, Tekvin 18. bölümde 27. ayette, ben toz ve külüm diyor. Ben toz ve külüm, bir hiçim diyor. Bakın çok ilginç. İbrahim bunu ne zaman gördü? Tanrı'nın huzuruna çıktığı zaman gördü. Bir hiç olduğunu, toz olduğunu, toz zerreciği olduğunu ancak Tanrı'nın huzuruna çıktığında gördü. Aynı şekilde Yakup, Esav'ın kardeşi Yakup. Biliyorsunuz değil mi Yakup'u? Yakup da aynı şekilde 32. bölüm, Tekvin 32, yani Yaratılış kitabı 32. bölüm ayet 10. 32-10. Şöyle diyor Yakup. Bana gösterdiğin bunca iyiliğe, güvene layık değilim. Yani Rabbin önünde layık olmadığını Yakup da gördü sevgili kardeşler. Davut gördü mü? Davut peygamber de gördü. Davut peygamber de 2. Samuel kitabında 7. bölümde 18. ayette bakın ne diyor. Ey egemen Rab, ben kimim diyor. Ben kimim? Ailem nedir ki beni sen bu duruma getirdin? Yani ben neyim? Ben bir hiçim. Ama sen buna rağmen benim gibi bir günahkarla iş yapıyorsun. Benim gibi bir günahkarı kullanıyorsun. Bu önemli hizmet için. Haberci Pavlos ne dedi? Çok önemli bir şey söyledi. Bunu hangi baba yiğit söyleyebilir? 1. Timoteos 1. bölümde 15. ayette. Günahkarların en kötüsü benim dedi. Sen diyebilir misin Bakkas abi ya da Recep ya da Hasan abi? Diyebilir miyiz? Günahkarların en kötüsü benim. Ben bunu açık bir dile söyleyebilirim. Pavlos söylediği için değil. Pavlos Rab ile yakın yürüyen biriydi. Hizmette taviz vermedi. Rab için koştu, emek verdi. Ama buna rağmen dedi ki ben günahkarların en büyüğüyüm. Bundan daha büyük bir kırılma olur mu sevgili kardeşler? Tanrı'nın önünde bir kişi daha vardı, doğru sayılan, doğru görülen. Kimdi o? Eyüp. Kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı önünde doğru bir adamdı diyor Eyüp için. Ama Eyüp çok ilginçtir. Tanrı'nın huzuruna geldiğinde çok ilginç bir ifade kullanıyor. 42. bölüme bakarsanız, Eyüp 42. bölüme 5 ve 6. ayetlere, orada şöyle diyor. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Yani Tanrı'nın huzuruna çıkmazdan önce Tanrı'nın önüne o kusursuz yere yaklaşmazdan önce Eyüp diyor ki bütün bildikleri sağdan soldan duymaydı diyor. Ama şimdi ise diyor seni kendi gözlerimle gördüm. Bak şimdi Eyüp Tanrı'nın huzuruna geliyor ve Tanrı'yı gözleriyle görüyor ve ne oluyor? Bak çok enteresan bir şey oluşuyor. O yüceliği gördükten sonra diyor ki bu yüzden kendimi hor görüyorum. Kendimi hor görüyorum. Toz ve kül içinde tövbe ediyorum diyor. Toz ve kül içinde. Demek ki o tövbe aşamasına getiren Eyüp'ü, doğru adamı tövbe aşamasına getiren neydi? Tanrı'nın huzuruna çıkmak. Tanrı'nın yüceliğini görmek. Tanrı'nın yüceliğini hayatında görebiliyor musun? Yaşamının her alanında bunu gözlerinle fark edebiliyor musun sevgili kardeşler? Görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz değil mi? Peki onun yüceliğini gördüğümüzde açık bir yüreklilikle, "Ya Rab beni affet, bu konuda yanlış yaptım, beni bağışla" diyebiliyor muyuz? Evet. Bunu diyebiliyorsak, bunu diyebiliyorsak gerçek anlamda Tanrı size dokunmuş demektir sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Evet. Petrus da ne demişti? Aklıma geldi şimdi. Petrus da ne demişti? İsa ona yaklaştığında, "Rab uzaklaş benden. Ben günahlı biriyim" dedi. "Uzaklaş benden." Petrus bile bunu açık bir şekilde söyledi. Onun için vakit doldu tabii ki. Ben aslında daha iki noktaya baktım. Daha iki nokta daha var. Ama o iki noktaya sonra ben devam edeceğim. Şimdi sizi fazla sıkmak istemiyorum. Onun için belki eğer Sami izin verirse haftaya biz buna devam edelim. Ondan sonraki hafta hem kardeşlere bir fırsat daha olsun. O ders ev ödevlerini güzel bir şekilde yapabilmeleri için. Ondan sonra şeye çalışmayı sürdürürüz. Haftaya geri kalan iki bölümü şey yapacağız. Ama son olaraktan şunu, önemini açıkça vurgulamak istiyorum sevgili kardeşler. Bir kişi kutsal kitaba baktığın zaman ben şunu fark ediyorum. Bir kişi Tanrı'ya, Rab'be ne kadar yakınsa o kişi Tanrı'nın önünde ne kadar günahlı ve berbat olduğunu görüyor. Ne zaman görüyor? Rab Tanrı'ya ne kadar yakınsa. Eğer ben günahımı göremiyorsam, eğer ben günahımın bilincinde değilsem, demek ki ben yeterli oranda Tanrı'ya yakın yürümüyorum sevgili kardeşler. Ben kutsal kitaptan bunu bu şekilde anlıyorum. Pavlos da her şeyi bildiğini düşünüyordu. Şeriatı çok iyi biliyordu, yasayı çok iyi biliyordu. Bir öğretmendi ama Tanrı'yla Şam yolunda karşılaştığı zaman ne kadar üstün bir ferisi olduğunu söylemedi. Ne kadar günahlı olduğunu söyledi. Ve ondan sonra Filipililere yazdığı mektupta dedi ki, "Ben" diyor, "bana kazanç olan her şeyi Mesih için zarar saydım." Ne zaman keşfetti Pavlos bunu? Tanrı'yla karşılaştığı zaman. Eğer sevgili kardeşler, Tanrı'yla yakın yürürsek aynı oranda da günahımızı görebiliriz. Evet, bizim için birçok şey kazanç olabilir. Ama o kazanç gördüğümüz şeyler Tanrı'nın gözünde kazanç olmayabilir sevgili kardeşler. Onun için Rab'le birlikte, onunla birlikte yürümeye, onunla birlikte hareket etmeye özen gösterelim. Belki yüreğimizi eğelim Rabbin önünde. O yüceliğin karşısındayız. Rabbin huzurundayız şu anda. Rab bizim yüreklerimizi görüyor. Ama bizim de görmemizi sağlasın. Lütfen Rab bizim de yüreklerimizi görmemizi sağlasın. Belki bir dakika Rabbin önünde eğilelim. Yüreklerimize bakalım. Yüreğimizin ne kadar Tanrı'dan uzak olduğunu görelim ve gerekirse içinizden, gerekirse dıştan günahlarınızı açıkça itiraf edebilirsiniz. Belki Sami de Almanca olaraktan ya da Türkçe olaraktan nasıl istiyorsa o şekilde kapatabilir. Bir dakika Rabbin önünde duralım ve yüreklerimize bakmasını sağlayalım.